Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 34. ayrım. Ahmet Reşat odasında gözlüğü gözünde camın önünde durmuş, gün ışığından istifade ederek elinde tuttuğu mektubu okuyordu. Bitirince mektubu katladı, ceketinin cebine koyup kadınların toplandığı orta kata indi. Gülfidan'a söyle de hepimize birer kahve yapsın, ağız tadıyla içelim mehpare gelin dedi. Kalfanın elleri soğanlıdır şimdi. Ben hemen size pişirip getireyim efendim dedi mehpare. Lakin lütfen beni mazur görün, içim pek kaldırmıyor, kahve içemiyorum. Saraylı hanımla Behice ablana pişir o halde. Onlar içer. Bana da yapma mehpare. Kahvenin fazlası sütüme zarar dedi Behice. Aslında kahveyi sadece konuklarına ve Reşat Bey'e içirebilmek için tasarruf yapıyorlardı kadınlar. Tasarruf sadece kahveye ilişkin de değildi. Bebek bekleyen mehparenin iyi beslenmesi için yemeklerde hep canı çekmemiş gibi yaparak et piştiği günler kendi payını ona ve kızlarına bırakıyordu Behice. Önceleri gelininin naz yaptığını zanneden ve yemeklere burun kıvırmasına kızan Saraylı Hanım, durumu fark ettiğinden beri Behice'ye daha iyi davranır olmuştu. Mehpare, Reşat Bey ile Saraylı Hanım'ın kahvelerini yapmak üzere çıktı odadan. Hayrola Reşat Bey oğlum, nereden çıktı şimdi bu kahve ikramı? Maksat sohbet olsun, kahve bahane dedi Ahmet Reşat. Siz ne zamandır bir hanımlarla sohbete oturur oldunuz Reşat Bey? Diye sordu Behice. Sohbet edecek mevzu olunca neden oturmayayım? Bir mevzu mu var? Var ya. Ay öldürmeyin meraktan, söyleseniz Allah aşkına. Mehpare gelsin de dedi Reşat Bey. İlahi Reşat Bey oğlum, mehparenin duyması şart mı? Şart dedi Ahmet Reşat. Çünkü söyleyeceklerim onun zevcine dair. Aa, aslanımdan haber mi geldi? Ayol söylesene oğlum, meraktan çatlayacağım şimdi. İyi miymiş? Sıhhat afiyette miymiş? Cepheye varmış mı? Hepsini söyleyeceğim. Hele mehpare gelsin de. Elindeki sedef tepside bir kahve fincanı, bir de çay bardağı ile içeri giren mehpare, kahveyi Ahmet Reşat'a uzattı, sonra yaşlı kadının yanına yürüdü. Siz bol şekerli içersiniz ya kahveyi, size şeker kalmadığı için çay yaptım efendim dedi. Çayınıza bir kaşık bal koydum. Saraylı Hanım çayını alırken, İbrahim Bey'in son yolladığı bal ne kadar bereketliymiş, bitmedi mi daha diye sordu. İdarelik kullandık. Var daha. İyi, otur şuraya da dinle kızım, bak Kemal'imden haber varmış. Mehparenin dizleri titredi. Sedirde uzattığı bacakların üzerinde hafif hafif bebeğini sallayan Behice'nin yanına ilişti. Kemal bu mektubu Ankara'dan yazmış dedi Ahmet Reşat. Oraya bir yaylı ile ancak 2 günde vasıl olabilmiş. Güya kumaş ticareti yapan bir tüccarmış gibi hüviyet hazırlamışlar ona. Hiçbir maniyle karşılaşmadan gayet kolayca gitmiş. Aman ayaklarım karada olsun da yağmura, doluya, hatta kara dahi razıyım diye yazıyor. Anlaşılan o ki deniz seyahatini hiç sevmemiş. Ah yavrum dedi Saraylı Hanım. Çocukluğundan beri hiç arası yoktur denizle. Hatırlıyor musun Reşat Bey oğlum? 3 yaşındayken fırtınaya tutulmuştuk ada dönüşü. Tahte şuuruna işlemiş zahir. Mehpare içinden yaşlı kadının susmasını ve Kemal'in havadisleri bitene kadar hiç konuşmamasını diledi. Reşat Bey mektubu özetlemeyi sürdürdü. Ankara'da bir taş mektep mi ne varmış, orada kalmışlar bir müddet. Kemal'e telgraf çekmesini, okumasını ve ayrıca telgrafhaneler kurmasını öğretmişler. Sonra yanına teller ve telgraf fincanları vererek onu Ege taraflarına yollamışlar. Sanırım Yunan'ın işgal ettiği mahallelerde telgrafhane kuracak ve Ankara ile irtibat sağlayacak. Aman Allah'ım, o ne anlar telgraftan diye haykırdı Saraylı Hanım. Yavrumun başını derde sokacaklar. O telleri direklere çekerken yükseklerde başı dönüp düşecek. İlahi valideciğim dedi Behice. Kemal çekecek değil ki direklere telleri, o işleri başkalarına yaptırırlar. Hanımlar, dedi Ahmet Reşat, aranızda münakaşa etmeyi bırakın da bana kulak verin. Bir havadisim daha var ki çok hoşunuza gidecek. Neymiş? Kemal Ankara'da kiminle karşılaşmış bilin bakalım. Kiminle, kiminle? Gazi Paşa ile mi? Diye sordu mehpare. Bilemediniz. Haydi, çatlatma bizi meraktan oğlum. Ankara'da Azra Hanım'la karşılaşmışlar. Aa, fırlamasına mani olamadığı Nida'yı durdurmak için eliyle ağzını kapattı mehpare. Azra'nın orada ne işi varmış diye sordu Saraylı Hanım. Ayağa kalkıp Reşat Bey'in burnunun dibine kadar gelmişti. Ne işi varmış oralarda diye tekrar etti. O da telgrafçılık öğrenmeye gelmiş. Garp cephesine mi geçecekmiş diye sordu Azra'yı sevmesine rağmen kocasıyla buluşmasını kıskanan mehpare taraz taraz bir sesle. Hayır, o Maraş taraflarında çalışıyormuş. Öğreneceğini öğrenmiş. Yine Maraş'a dönmüş. Mehpare rahat bir nefes aldığını göstermemek için zorlanırken Behice deli mi ne bu Azra diye söylendi. Kadın değil de bir erkek Fatma. Allah kızlarımızı korusun dedi Saraylı Hanım. Başka haber var mı efendim beyimden diye sordu mehpare. Mektubu vereyim de kendin oku kızım. Ama çok yeri rumuzlarla yazdığı için pek anlayamayacaksın. Mehpare bir hamlede kendini Reşat Bey'in yanında buldu. Elinden adeta kaptı mektubu. Sana da iki mektup var mehpare kızım dedi Ahmet Reşat. Üç kadın da yüzlerinde şaşkınlıkla baktılar. Biri Kemal'dendir, ya öteki kimden? Diye sordu Saraylı Hanım. Reşat Bey cebinden çıkardığı zarfları mehpareye uzattı. Kız Kemal'in yazısını tanıyınca yırtarak açtı zarfı. Öteki mektup kimdenmiş asıl, söylesene kızım. Mehpare yaşlı kadından kurtulmak için öteki zarfı da yırttı. Mektubun sonundaki imzaya baktı. Azra Hanım bana bir mektup yazmış dedi. Müsaade ederseniz odamda okuyacağım mektupları. Böyle yerli yersiz yollanan mektuplar hiç de hayra alamet değil dedi Saraylı Hanım. Mehpare yaşlı kadının ima dolu sözlerini duymazlığa, Behice'nin yüzündeki mektubun kendine değil ona yollanmış olmasının verdiği incinmiş ifadeyi de görmezden gelerek bir koşu odasına çıktı. Parmaklarını Kemal'in el yazısının üzerinde okşar gibi gezdirdi. Sonra kağıdı sevdiğinin elleri değmiş olduğu için içi titreyerek öptü ve kendine yazılmış olan mektubu okumaya başladı. Ev halkına selamlarla başlıyordu mektup. Saraylı Hanım'dan sabahate kadar herkesin hal ve hatırının sorulmasına aceleyle göz gezdirdikten sonra Kemal'in Ankara'da Azra'ya tesadüf etme faslını dikkatle tekrar tekrar okudu. Hayır, onu korkutacak en ufak bir ipucu yoktu mektupta. Kemal bütün samimiyetiyle eski arkadaşına rastlamış olmasının sevincini paylaşıyordu karısıyla. Zaten 2 gün içinde Azra Maraş'a geri dönmüştü. Kemal de kendine verilen vazifeyi ifa etmek üzere Ege'de mektupta adını vermediği bir kasabaya geçmek üzereydi. Sevgili kocası rüyalarında makus kaderlerinin değişeceğine dair işaretler gördüğünü ve en fazla 1 yıl sonra mutlaka kavuşacaklarına inandığını yazıyordu. Yüreğini ferah tutsundu mehpare ve kendine, bebeklerine çok itina etsindi. Mehpare gözyaşları içinde okuduğu mektubu bitirince Reşat Bey'e yazılan mektubu da okumaya koyuldu. Dayısına gerçekten de bazı rumuzlar kullanarak yapacağı işe dair daha ayrıntılı bir mektup yazmıştı Kemal. Azra'nın mektubuna sıra Kemal'inkiler defalarca okunduktan sonra geldi. Cefakar ve fedakar hemşirem Mehpare Hanım'a diye başlıyordu mektup. Azra önce Ankara'da Kemal'le tesadüf etmesini anlatıyordu. Onu pek iyi ve sıhhatli görmüştü. Mehpare'nin kocasının sağlığı için endişelenmesine hiç lüzum yoktu. Yaptığı işlerden haz ve gurur duyuyordu ve hatta İstanbul'dayken hep hasta gibi olmasının sebebini evde kapalı kalmasına ve bir işe yaramamasının getirdiği iç sıkıntısına bağlıyordu. Sonra bir önemli haber veriyordu Mehpare'ye. Çok önemli bir haber. Geçen sonbahar birlikte Şayeste Hanım'ı dinlemeye gittikleri gün evlerine dönerlerken Azra kalbinin uzun zamandır boş olduğunu ve bir erkeği tıpkı Mehpare'nin Kemal'i sevdiği gibi delice sevmeyi arzuladığını itiraf etmişti. Mehpare de yüreğinde duyduğu bir sesin yakında birini seveceğini fısıldadığını söylemişti. Mehpare'nin hissi hakikat olmuştu. Azra Maraş'ta tanıştığı bir binbaşıya aşıktı. Bu sırrı Ankara'da karşılaştıklarında Kemal'e de itiraf etmişti ve şimdi Mehpare ile paylaşıyordu. Kimsenin bilmemesini tercih ettiği aşkını dünya aleme avaz avaz haykırmak geliyordu içinden ama Mehpare söz vermeliydi bunu bir sır olarak saklayacağına. İleride bir gün inşallah İstanbul'da buluştuklarında kim olduğunu da söylerdi sağ kaldığı takdirde. Sağ kaldığı takdirde. Bu cümle yüreğine ateş gibi düştü Mehpare'nin. Yatağın kenarına oturup ellerini açtı ve ne olur hepiniz sağ kalın diye dua etti. Mektupları teker teker yeni baştan okumaya hazırlanırken dış kapının çıngırağını duyunca pencerenin önüne gitti. Şaşırdı. Halası ve kızları önde, elleri kolları paketlerle dolu olan Recep arkada konuşa gülüşe bahçeye giriyorlardı. Hiç haberi yoktu geleceklerinden. Mektupların hepsini yastığının altına sokarak aşağı koştu. Dilruba Hanım hem muallaya söz kestiklerinin haberini vermeye hem de 10 gün kadar önce başlarına gelen olayın heyecanını hala muhafaza ettiği için çektiği üzüntü ve endişeyi konak halkıyla paylaşmaya gelmişti. Gavurların yeni bir yıla girdikleri gece yaptıkları muazzam gürültüyü, mahalle halkının sokaklara dökülüşünü, ayakkabısını kaybedişini anlatırken kızları ve oğlu sık sık lafını kesiyor, o geceki taklidini yapıyorlardı. Leman, Suat ve Behice gülmekten kırılırken Saraylı Hanım fazla gülmek ayıp olduğu için kendini sıkarak ciddi bir yüz ifadesi takınmaya çalışıyordu. Mehpare'nin aklı ise tamamen yastığının altında bıraktığı mektuplardaydı. Yukarı çıkıp sayfalarına Kemal'in parmaklarından sindiğine inandığı kokuyu koklamak, mektupları tekrar tekrar okumak, kendi dünyasına dönmek istiyor, ayıp olur diye misafirlerin yanından ayrılamıyordu. Hikayesini birkaç kere anlatıp ev halkını iyice eğlendirdikten sonra Dilruba Hanım, "Kızım sen sakın ikiz bekliyor olma," diye sordu Mehpare'ye. "Karnın pek büyük maşallah." Mehpare bu soruya alışık olduğu için gülümsemekle yetindi. Bizim ailede ikiz yok ama belki Mehpare'nin anne tarafında olabilir. Duymuşluğunuz var mıydı efendim? Saraylı Hanım, Dilruba Hanım'a münasip bir cevap vermeye hazırlanırken içeri kalfa girdi. Aşağıda biri varmış, beyefendiye elden bir haber getirmiş dedi. Reşat Bey kapıya koşarken Mehpare'nin yüzü bembeyaz oldu. Saraylı Hanım eliyle kalbini tuttu. Kadınlar endişeyle Reşat Bey'in geri gelişini beklediler. Yıllardan beri her gelen haberin hep felakete dair olduğuna öylesine alışmışlardı ki akıllarına iyi şeyler gelemiyordu. Az sonra merdivenlerde Reşat Bey'in ayak sesleri duyuldu. Mehpare içinden merdivenleri hızlı hızlı çıktığına göre haber kötü olmamalı diye geçirdi. Bilmişti, kapıda duran ve elindeki telgrafı sallayan Reşat Bey'in yüzü gülüyordu. Dilruba Hanım, ayağınız uğurlu geldi. Kemal bize taze havadis yollamış. Garp cephesinde İnönü denen bir mevkide millice ordumuz Yunanlılara karşı mukavemet etmeye nihayet muvaffak olmuş. Hem de Yunan'ın 20 bin tüfeğe karşılık elinde ancak 6 bin tüfeği olmasına rağmen. Kimin önüne ne olmuş diye sordu ağır işiten Saraylı Hanım. Kime ne olduğunu bilmiyorum ama valideciğim, Reşat Bey'imin yüzü aylardan beri ilk defa gülüyor, dedi Behice. Demek ki çok çok iyi bir şey olmuş. Şubat 1921. Akşam saatleriydi. Çocuklarla hanımlar yemekten yeni kalkmışlardı. Mehpare mutfakta yine gecikmiş olan Reşat Bey'e eve gelince yemesi için bir tepsi hazırlıyordu. Saraylı Hanım her zaman yaptığı gibi burnunu sokmadan edemedi ve tabağa börek yerleştirmekte olan mehpareye yukarıdan seslendi. "Mehpare kızım, Reşat Beyoğlu'nun böreği patatesli sevmez. Ona maydanozludan ayır, e mi?" "Öyle yaptım efendim," dedi mehpare. Mehparenin hareketleri iyice ağırlaşmış, ayakları da şişmişti. Ama beyefendinin maaşı muntazam ödenemediğinden Zehra'ya yol vermek zorunda kaldıkları için Kalfa'ya mutfakta yardımcı olmaya çalışıyordu. Zavallı Gülfidan Kalfa iyice yaşlanmıştı artık. İleri yaşı ve aşırı kilolarıyla merdivenleri inip çıkması kolay olmuyordu. Hoş koca karnıyla mehpare de merdivenlerde eskisi gibi uçamıyordu. Mehpare'nin karnı o kadar büyüktü ki Suat'la Leman bebeğinin ikiz olduğuna emindiler. İkizler erkek oldukları takdirde birinin adı çoktan hazırdı. Leman ablalık hakkını kullanarak ikinci oğlunun adını Halim'e uysun diye Selim takacaktı. Mehpare bütün bu konuşmaları boynunu bir yana eğip tevekkülle dinliyor, hiç lafa karışmıyordu. İkiz doğurmadığını gördüklerinde kızların uğrayacağı düş kırıklığını tahmin edebiliyordu da zamanından önce doğacak bebeği Reşat Bey ile Behice Hanım'ın nasıl karşılayacaklarını bilemiyordu. Parmak hesabı mı yaparlardı acaba? Yüzüne vururlar mıydı? Yoksa cin fikirli Saraylı Hanım onları kandırabilecek bir masalı çoktan hazır mı etmişti? Mehpare tepsiye kuru erik hoşafı ve bir kupada ayran koyunca tepsiyi taşlıktaki mermer masanın üzerine bıraktı. Reşat Bey gelince keyfi nasıl isterse öyle yapardı artık. İster selamlığa girer, ister tepsiyi alır, orta kata çıkardı. Bugün alışverişe giden olmamıştı. O yüzden gazete de gelmemişti evlerine. Hüsnü Efendi bir yakınını kaybettiği için cenazeye katılmak üzere birkaç günlüğüne köyüne gitmişti. Sabah evden ayrılırken Reşat Bey'den nezarete alınan gazetelerden birini akşam eve getirmesini rica etmişti mehpare. Kemal'le ilgili herhangi bir haber bulunabilir diye her gün dikkatle inceliyordu gazeteleri. Behice, Saraylı Hanım'ın ısrarıyla yaşlı kadınla birlikte kilere inmiş, çuvallarda ne kadar erzaklarının kaldığını kontrol ediyordu. Şeker çoktan tükenmişti, yağ az kalmıştı. Unun çuvalın dibine çökmüş kalıntılarını iyice eledikten sonra bugünkü böreği pişirmişlerdi. Beypazarındaki babasına bu gece mektup yazıp hububat, yağ ve çökelek göndermesini rica edecekti Behice. Trabzanlara tutuna tutuna yukarı çıkmaya başladı mehpare. Kızlar sofada piyano ve keman çalıyorlar, aralarında şarkı söylüyorlardı. "Sen de bize katılsana mehpare abla," dedi Leman. "Udunu getirsen de hep birlikte Alaturka geçeriz." Mehpare itiraz etti. Belinde hafif bir ağrı vardı. Odasına çıkıp uzanacaktı. Tam ikinci kata varmıştı ki dış kapının çıngırağını duydu. Tekrar aşağı inmeye üşendi. Kapıyı Gülfiden açsın diye düşündü. Bu sefer de o açsın bakalım. Mehpare odasına girince pencereye yürüyüp dışarı baktı. Kalfa paytak bir ördek gibi sağa sola yalpalayarak bahçe kapısını açmaya gidiyordu. Duymuştu demek çıngırağı. Evin hanımları kulaklarının ağır işittiğini öne sürerek çağrılara ve kapılara cevap vermemesine alışmışlardı. Ve ne zamandır emektarlarının bu küçük hilesini görmezliğe geliyor, yüzüne vurmuyorlardı. Kalfa kapıyı açıp mehparinin daha önce hiç görmediği iki yabancı adamla konuşmaya başladı. Adamların el kol hareketlerinden ve asık yüzlerinden hoş şeyler anlatmadıkları aşikardı. Mehpare pencerenin önünden ayrılıp yatağına oturdu. Elini kalbine bastırdı. Yüreğinde bir ağırlık, içinde bir sıkıntı vardı. Sıkıntısı sadece yüreğinde de değildi. Sabahtan beri sadece bir tabak pilav yemiş olduğu halde gün boyu geğirip durmuştu. Canı hiçbir şey çekmemişti. Başörtüsünü çıkardı, göğsünün üzerindeki ağırlığı azaltmak istercesine bluzunun düğmelerini çözdü. Komodineye uzanarak başucundaki şişeden eline kolonya döküp şakaklarına ve göğsüne sürdü. Ayağından terlikleri fırlattı, Tam yatağına uzacaktı ki şeytan dürtmüş gibi kalktı ve yeniden pencereye yürüdü. Şimdi kalfa gitmiş, bahçe kapısında duran yabancı adamların yanına saraylı hanımla Behice gelmişlerdi. Adamlardan biri elleriyle uzakları işaret ederek bir şeyler anlatıyordu. Mehpare, Behice'nin iki eliyle dizlerini dövdüğünü, saraylı hanımın da hafifçe sallanarak öne doğru eğildiğini ve dizüstü çimenlere düştüğünü gördü. Adamlar yaşlı kadının kollarına girerek ayağa kaldırmaya çalıştılar. Mehpare terliklerini giymeyi unutarak fırladı. Merdivenlerden aşağı uçtu. Ortalarını aldıkları saraylı hanımı koltuk altlarından tutmuş sürükleyerek eve getirmekte olan adamlara doğru başı örtüsüz, düğmeleri çözük, çıplak ayaklarıyla koştu. Behice adamların peşinden geliyor ve hiç durmadan konuşuyordu. Valideciğim, rica ederim valideciğim, yalvarırım sakin olun valideciğim. Mehpare duymamalı valideciğim, yoksa maazallah bebeğine bir şey olabilir. Elinizi ayağınızı öpeyim valideciğim. Mehpare yaşlı kadını sürükleyerek eve yaklaşmış olan adamların önüne fırlayıp "Kemalime ne oldu?" diye haykırdı. Karşısındaki dört kişi sanki bir fotoğraf karesinde donmuşlar gibi hiç konuşmadan, hiç hareket etmeden öylece kala kaldılar. Mehpare onlara, onlar da mehpareye baktılar. Sonra mehpare ellerini onlara doğru uzattı ve kapının önündeki mermerlere yumuşak bir hareketle düştü, yığıldı, kaldı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 327-338. Devamı 35. ayrımda.